Üçüncü ayrım, sayfa 11. İmparator Nikola'ya gelen Fransız subaylar her yere Senegalli nöbetçi askerler diktiler. Yolculara tutsak muamelesi yapıldı ve sağlık muayenesinden geçirilebilmeleri ve kıyıda karantinaya alınmaları için gemiden inmeleri emredildi. Odessa'da tifüs salgını vardı ve bu hastalık bitle yayıldığından müttefikler Rusya'dan gelen herkesin bitten arındırılmasını zorunlu tutmuştu. Fransızlar bu işlemi meşru bir kamu sağlığı kaygısıyla yapıyorlardı ama bunlar aynı zamanda küçük düşürücüydü. Nöbetçiler yolculara haşin davranıyorlardı. Frederick ile ailesinin de katlanmak zorunda kaldıkları sıkıntıyı Labanor Rostovski şöyle anlatıyordu. Kadın, erkek ve çocuklarla dolup taşan Mavnaların Kavatka'daki karantina merkezine gidişi üzücü bir görüntüydü. Lükse ve kibar muameleye alışkın iyi ve varlıklı ailelerden gelme yaşlı kadın ve erkekler, kendilerine hayvan muamelesi yapan Fransız çavuşların sövgüleri ve kaba bağırışları altında sürme iskeleden sendeleyerek iniyorlardı. Mikroplardan arındırma işlemi fena halde yavaş ve ilkeldi. Mamlılar kıyıya yanaşır yanaşmaz, kadınlar ve erkekler birbirlerinden ayrılıyor ve farklı kapılardan kulübemsi bir yapıya giriyorlardı. İçeride soyunmaları ve üstlerindekileri file torbalara koymaları emrediliyordu. Sonra kocaman ortak bir banyoya geçiyorlardı. Burada olabildiğince iyi yıkanmaları gerekiyordu. Bunun ardından üçüncü bir odaya geçiyorlardı. En sonunda çantaları önlerine fırlatılıp asılıyordu. Genç bir adam giysilerinin ne duruma geldiğini gördüğünde çok şaşırdığını anımsıyordu. Bitlerden arındırma işlemi sırasında giysilerin konulduğu torbalar her tür mikrobu öldüreceği düşünülen yüksek sıcaklıklı bir buhar odasından geçiriliyordu. Ancak sıcak ve nem, deri ayakkabıların eğrilip bükülerek kavrulmasına, kumaşların çekmesine ve giyeceklerde hiç açılamayacak kırışıklıklara neden oluyordu. Giysilerin bozulduğunu görmek özellikle kadınları üzüyordu. Böylece itibarlarının son kalıntılarından da oluyorlardı. Amerikalılar Türkiye ile savaş halinde değildiler. Bununla birlikte İstanbul'daki işgal güçlerinin müttefikiydiler ve bir savaş gemisi filosuyla korudukları bu ülkede önemli diplomatik ve ticari çıkarları vardı. Jenkins ve grubu özel konumlarından yarar sağlamayı umabilirlerdi ama olaylar öyle gelişmedi. İmparator Nikolay'ın Kavakaya gelişinden bir hafta sonra bile müttefik ordularının doğudaki başkomutanı Fransız General Franchet de Exupéry, diğer müttefiklerin kıdemli temsilcilerinden gelen ricaları hala geri çevirmekteydi. Bu temsilciler kendi vatandaşlarının bitlerden arındırılma işleminden ve pasaport kontrolünden geçirilmeden kente alınmalarına izin verilmesini istiyorlardı. Bazı sığınmacıların nöbetçilere rüşvet vererek sıvışmaları Fransızları çok kızdırmıştı. Thomas'ın Moskova'daki rüşvet deneyimleri ve ailesinin çektiği sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda çok az parası olmasına rağmen o da bunu aklından geçirmiş olmalıydı. Bu tür güçlüklere karşı sığınmacıların Fransızlarla birlikte Odessa'yı boşaltma konusundaki tüm kuşkuları kısa sürede yok olmuştu. Bolşeviklerin Odessa'yı işgalinden sonraki birkaç gün içinde geride kalan burjuvalara karşı başlattıkları terör hakkında haberler gelmeye başladı. Yerel gazetelerde atları yayınlanan kentlilere nakit 500 milyon ruble vergi koydular. Bunu ödeyemeyenler hapse atıldı veya sokak süpürmek gibi angaryalara zorlandılar. Lenin'in korkulan gizli polisi Çeka, Sovyet Devleti'nin siyasi ve sınıfsal düşmanlarına karşı kanlı bir intikam seferberliği başlattı. Kadın ve çocuklar da dahil yüzlerce insan işkence gördü ve idam edildi. Polonyalı eski ve soylu Radziwill ailesinin 9 yaşındaki mirasçısının aile verasetini sona erdirmek için öldürüldüğü iddia edilmişti. İnsanlar öyle büyük bir çaresizlik içindeydi ki denizdeki Yunan ve Fransız gemilerine ulaşma umuduyla geceleri küçük botlarla Odessa'dan kaçmaya çalışıyorlardı. Frederick İstanbul'a geldikten sonra Olga'ya ne olduğunu öğrenmeye çalışacak ama birkaç yıl ondan hiçbir haber alamayacaktı. Bu arada bitlerden arındırma işleminden sonra da pek çok engelle karşılaştı. Grubu 12 mil güneydeki İstanbul'a götürecek geminin dezenfekte edilmesi gerekmişti. Ayrıca müttefik devlet vatandaşları ilk 12 gün bir arada tutulmuş ve tifüs belirtileri göstermediklerinden emin olmak için tıbbi gözetime alınmışlardı. Seyahat sırasında harcadıkları zamana bakılırsa Frederick ve ailesi bu sıkı planın her basamağından geçmek zorunda kalmışlardı. Hiçbir müttefik devlet yolcusunun 17 Nisan'dan önce İmparator Nikolay'dan ayrılamayacağını ilan eden bildiriler Fransız yetkililer arasında dolaşıyordu. Thomaslar 20 Nisan'da Odessa'dan ayrıldıktan tam 2 hafta sonra İstanbul'a ulaştılar. Tahliye deneyimi öylesine sarsıcı olmuştu ki Jenkins sinir krizinin eşiğinde olduğunu düşünmüş ve çok geçmeden de derhal uygar bir ülkede sakin bir göreve tayin edilmek için üstlerine başvurmuştu. Sığınmacılar böyle bir lükse sahip değillerdi. Kabaka gemiyle İstanbul'a 1 saatten biraz fazla bir uzaklıktadır. Ama dar ve kıvrımlı boğaz öteki muhteşem manzaraya dair hiçbir ipucu vermez. Boğazın her iki yanındaki topraklar kırlıktı ve gözleri yormayan bir resme benzerdi. Kah bir köy, kah bir otel ya da yalı kıyıya serpiştirilmiş gibiydi. Tepelerdeki eski kalıntılar göze çarpardı. Geminin son kez sağa kıvrılmasıyla ve sarp kıyıların birbirinden ayrılmasıyla birlikte görkemli kentin tamamı ansızın gözler önüne seriliyordu. İstanbul'un bu ilk görüntüsü nefes kesicidir. Tam karşıda Sarayburnu olarak bilinen Burnu hakim eski Topkapı Sarayı uzaktan ışıldar. Yan tarafında Bizans'tan Müslümanlar kentin kalbi olmuş eski İstanbul, zarif minareleri ve büyük kubbeleriyle göğe yükselir. Gemi biraz sonra deniz kıyısındaki Sultan Sarayı Dolmabahçe'nin önünden geçer. Donmuş deniz köpüğünü andıran zarif oymaların yumuşaklık kazandırdığı düz çizgileri, ışıltılı beyaz mermerleriyle geniş, alçak bir yapıdır bu. Birkaç dakika sonra kıyıdaki küçük evler katlanarak artmaya ve Beyoğlu yakasındaki Galata ve Pera'nın dik yamaçlarını doldurmaya başlar. Solda bir mil genişliğindeki çırpıntılı denizin karşı tarafında İstanbul'un Asya'daki ayı Üsküdar yer alır. Gemi Galata kıyısına, gümrüğün yakınlarındaki iskeleye yanaşırken sağda başka bir su kütlesi görüş alanına girer. Bu, İstanbul'u Galata'dan ayıran uzun doğal liman Haliç'tir. Üzerinden alçak bir köprüyle geçilir. Geniş su yolunun tamamı gemilerle doludur. Avrupa ve Amerika'dan gelmiş düzinelerce savaş gemisi, iki yaka arasında mekik dokuyan vapurlar, paslanmış şirepler ve yelkenle veya kürekle çalışan ve her yöne gidip gelen sayısız küçük tekne. Frederick Rusya'da büyük zarara uğramıştı. Onun kadar güçlü ve uyanık olmayan birçok insan bu zararı telafi edemez veya bunun için çaba göstermek istemezdi. İstanbul'a ayak bastığında cebinde hemen hiç parası yoktu ve karısıyla oğullarını geçindirme olanağından yoksundu. Elinde herhangi bir belge olmadığından Amerikan Başkonsolosluğundaki diplomatların ona karşı nasıl bir tutum takınacakları belli değildi. Hayatında ilk defa batılı olmayan bir ülkeye gelmişti ve bu ülke yüzlerce yıllık geleneklerin çözüldüğünden ve açgözlü Avrupalı siyasetçiler burayı parçalamayı planladıkları için büyük çalkantı içindeydi. Yine de Frederick'in aklı hala çalışıyordu. Hem güce hem de deneyime sahipti. Umutsuzluğa boyun eğmek ve orta karar bir yaşama razı gelmek onun doğasında yoktu. Bunun yerine bir kez daha hayata yeniden başlamaya, onu İstanbul'a sürüklemiş olan tarihsel güçler ile aşık atmaya ve yitirmiş olduğu her şeyi yeniden inşa etmeye çalışarak büyük oynamaya karar verdi.